gezegenimizin farklı olduğu uzaktan bakıldığında bile anlaşılıyor. Yaşamla dolu mavi gezegen. Canlılık denizin altında, havada, karada, her yerde. Milyonlarca çeşit yaşam formuna ev sahipliği yapıyor. Mikroorganizmalar bile bizim için önemli. Mükemmel bir ekolojik denge var. Güneş sisteminde eşsiz, hatta tüm evrende yaşam olduğunu bildiğimiz tek yer.
Yörünge belgesel dizisinin bu bölümünde dünyayı sarıp kuşatan ve yaşamımız için en büyük desteği bize sağlayan atmosferin yapısını anlatacağız.
Atmosferle ilgili çoğu insan tarafından pek de bilinmeyen bazı gerçeklerden bahsedeceğiz. Başlıyoruz.
Atmosferin yapısı.
Dünyanın yaşama elverişli olmasını sağlayan şartlar sadece su kaynakları, yeterli kütleye sahip olması ya da koruyucu zırhı olan manyetik alan ile sınırlı değil. Çok önemli bir şart daha var. Atmosferin yapısı.
Yağmurun yağması ve rüzgarın esmesi için Allah'ın yarattığı bir sebep. Her tür hava olayının oluştuğu yer. Aynı zamanda bizi dünyanın hemen dışındaki son derece tehlikeli ortamdan, güneşin zararlı ışınlarından ve meteorlardan koruyan kalkan. Her an içimize çektiğimiz ve sürekli muhtaç olduğumuz oksijenin kaynağı. Uzayın dondurucu soğuğuna karşı dünyanın ısısını korumasını sağlayan mükemmel bir örtü, atmosfer. Gezegenimizin yaşanabilir olmasını sağlayan dinamiklerde başrolü oynuyor. Atmosfer, dünyayı sarıp kuşatan, gözle göremediğimiz çeşitli gazlardan oluşmuş 10 bin kilometreye kadar varan kalınlıkta taştan daha sert, dev bir gaz okyanusudur. Ama aslında atmosfer çok incedir ve dünyanın sadece %5'ini teşkil eder. Dünyanın ağırlığıyla kıyaslandığında herhangi bir ağırlığı bile olduğu söylenemez.
Gezegenimiz her yönüyle sıra dışı. Allah yaşamın gerektirdiği her şeyi dünyada yaratmış. Hayat burada. Milyarlarca insan, trilyonlarca canlı ve bitkilerle dolu.
Yaşayabilmemiz için çok şart var. Bunlardan biri de dünyayı saran ve gözle görülmeyen hava tabakalarından oluşan atmosfer. En uygun sıcaklık, basınç ve en uygun oranda birbirine karışmış gazlardan oluşuyor. Atmosfere tamamen bağlıyız.
Atmosferin sınırları.
Peki Allah'ın bizi koruması için yarattığı atmosferin sınırları nereye kadar ulaşıyor? Nerede başlayıp nerede bitiyor? Yapısı nasıl? Şimdi bu soruların cevaplarını izleyelim.
Aslında dünya da uzayın bir parçası. Ancak uzay ifadesiyle çoğunlukla uzayın dünya ve onun atmosferinin dışındaki kısmını kastederiz. Atmosferin en dış katmanı dünyanın yüzeyinden yaklaşık 960 kilometre yükseklikte biter. Hatta 1000 kilometre irtifada bile dünyanın etrafında hidrojen atomlarından oluşan bir bulut tabakası bulunur. Ancak atmosferin en dış katmanının yoğunluğu düşüktür. Bu nedenle nerede bittiğini söylemek oldukça zor.
Bilim insanlarının yaptığı tanımlamaya göre ise uzay deniz seviyesinden 100 kilometre yukarıda başlıyor.
atmosferin katmanları. Üstümüzdeki hava 7 katmandan oluşur. En alttaki troposfer iklimleri belirleyen katmandır. Dünyadaki havanın 5'te 4'ünü oluşturur. Ama yalnızca 17 kilometre yüksekliğe ulaşır. Kutuplarda ise daha alçaktır. Troposfer, gezegenimizin etrafındaki ince mavi çizgidir. Sonraki katmansa stratosfer. 50 kilometre yüksekliğe ulaşır ve zararlı ultraviyole ışınlarının çoğunluğunu engelleyen ozon katmanını da ihtiva eder. 15 kilometreden sonra ise atmosferin neredeyse %90'ını oluşturan gazlar artık aşağıda kalmaya başlar. Ve atmosferdeki basınç yeryüzündekinden %20 daha az, sıcaklıksa -60 derece civarında olur.
Atmosferin diğer katmanlarına geçmeden önce tek başına stratosfere çıkan bir kişiden bahsedelim. Felix Baumgartner.
2012'de Felix Baumgartner atmosferin sınırlarını zorlayarak 39 kilometreye çıktı. Ve buradan yaptığı ses hızını aşan atlayışıyla hafızalarımıza kazındı. Bu atlayışı sırasında atmosferdeki gazların %99'unun arasından geçti. Ve en yüksekten serbest atlayış alanında önemli bir rekor kırdı. 620 mph. Mach 1.0.
Aslında Baumgartner'ın atlayışından tam 52 yıl önce Hava Kuvvetleri pilotu Joe Kittinger atmosfer deneyimini ilk yaşayan kişi unvanını almıştı. Şimdi 60'ların teknolojisiyle bu atlayış nasıl başarıldı? Atmosferin üst katmanlarına nasıl çıkıldı? İzliyoruz.
1960 yılında Hava Kuvvetleri pilotu Joe Kittinger daha önce hiç kimsenin denemediği bir şey yapmaya karar verdi. Atmosferin üst katmanlarına çıkmayı.
Space is hostile. It's very hostile to man. Blood boils at 65,000 feet. The Project Seltzer was the first time anybody was outside of a spacecraft in a space environment.
Excelsior projesiyle roketle değil, dev bir helyum balonuyla bunu yapmayı planladı ve hedefine ulaştı. O yıllar Sovyetler Birliği ve Amerika arasındaki uzay yarışının başlangıç dönemiydi ve ilk kez bir insan uzay şartlarına çıkacaktı.
Kittinger 31 kilometreye çıkarak stratosferin en yüksek kesimlerine kadar ulaşmayı başardı ve o yükseklikten atladı. İşte o anlar.
Kalkıştan sadece 1,5 saat sonra Amerikalı pilot dünyaya uzaydan bakıyordu.
Hey! etrafında son derece tehlikeli bir uzay ortamı vardı. Ama Kittinger dünyadan yalnızca 31 kilometre yukarıdaydı. İnsan için uzay şartları 19 kilometreden sonra başlar. Armstrong sınırı olarak da bilinen bu sınırdan daha yüksek bir irtifada basınç tamamen kalktığından insan kanı kaynama noktasına gelir ve bu noktada uzay giysiniz yoksa anında ölürsünüz.
Atladıktan sonra saatte neredeyse 1000 kilometre hızla yeryüzüne düşüyordu. Ama ilk başta bu düşüşe dair hiçbir şey hissedemiyordu. Atmosferin stratosfer tabakasının etrafında hava olmadığı için bu sessiz bir düşüş oluyordu.
Etrafınızda hava varmış gibi görünse de burada hava yok. Sanki siyanürle dolu bir odada gibisiniz. Tek bir nefeste öleceğinizi biliyorsunuz. Giydiğim basınç elbisesinin kumaşında hiç dalgalanma yoktu. Bu çok garip bir duyguydu. Görsel olarak referans alabileceğim hiçbir şey yoktu. O yüzden havada asılı kaldığımı sandım.
Ancak atmosferin alt katmanlarından troposfere girdiğinde şiddetli bir rüzgarın içinden geçmeye başladı. Ve çok hızlı bir düşme içerisinde olduğunu fark etti. İniş sırasında -70 derece gibi düşük sıcaklık deneyimini yaşadı. Daha sonra ise yere güvenli bir şekilde indi ve tarihe atmosferin sınırına çıkan ilk adam olarak geçti.
Yalnızca 31 kilometre aşağıda güvenli, rahat ve insanın alışık olduğu bir ortam vardı. Yere inince şunları söyleyecekti.
"15 dakika önce uzayın sınırındaydım. Ama şimdi sanki cennetteyim. Ne kadar güzel bir gezegenimiz olduğundan haberimiz yok."
Bir diğer atmosfer tabakasına geçiyoruz. Stratosferden yaklaşık 50 kilometre yukarıda mezosfer yer alır. Burası bizi meteorlardan koruyan katmandır. Kayan bir yıldız gördüğümüzde bu aslında atmosferimizin üst kısımlarında yanan bir meteordur.
Atmosferimiz her gün dünyaya yağan meteor bombardımanına karşı adeta çelikten bir set gibi bizi korumaktadır. Dünyanın yüzeyinin ay yüzündeki gibi delik deşik olmamasının sebebi bu katmandır. Termosfer. 85 kilometrelik yükseklikten itibaren termosfer başlar. Atmosfer burada incelerek 100 kilometre devam eder. Ve bu nokta uzayın başlangıcı olarak kabul edilir. Burası uzay mekiklerinin dünyanın etrafında döndükleri katmandır. Aynı zamanda güneşin ölümcül ışınlarının dünyanın manyetik alanıyla kesişerek kutuplara doğru yöneldiği ve auroraları oluşturdukları yerdir. Termosferden sonraki 3 katmansa eksosfer, iyonosfer ve manyetosferdir. Atmosferin katmanları Kur'an mucizesi.
Dünyanın atmosferi, kimyasal içerik ve hava sıcaklığı ölçü alınarak yapılan tanımlamalarda 7 katman olarak belirlenmiştir.
Bugün halen 48 saatlik hava durumu tahminlerinde kullanılan ve Limited Fine Mesh Model olarak adlandırılan atmosfer modeline göre de atmosfer 7 katmandır.
Kur'an ayetlerinde evrenle ilgili verilen bilgilerden biri gökyüzünün 7 katı olduğudur.
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sizin için yerde olanların tümünü yaratan O'dur. sonra göğe istiva edip de onları yedi gök olarak düzenleyen O'dur. Ve O her şeyi bilendir. Sonra duman halinde olan göğe yöneldi. Böylece onları iki gün içinde yedi gök olarak tamamladı ve her bir göğe emrini vahyetti. Kur'an'da pek çok ayette kullanılan gök kelimesi, tüm evreni ifade etmek için kullanıldığı gibi, dünya göğünü ifade etmek için de kullanılır. Kelimenin bu anlamı düşünüldüğünde, dünya göğünün yani atmosferin yedi katmandan oluştuğu sonucu ortaya çıkmaktadır.
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Görmüyor musunuz? Allah yedi göğü birbiriyle bir uyum, mutabakat içinde yaratmıştır. Nuh Suresi 15.
O, biri diğeriyle tam bir uyum, mutabakat içinde yedi gök yaratmış olandır. Mülk Suresi 3. Bu ayetlerle Türkçe'ye uyum olarak çevrilen Arapça tibakan kelimesi aynı zamanda tabaka, bir şeyin uygun olan kapağı ve örtüsü anlamına da gelir ki üst katın alt kata uygunluğunu vurgular. Kelimenin çoğul kullanımında ise tabaka tabaka anlamı kazanmaktadır. Ayette tarif edilen tabaka tabaka halindeki gök, kuşkusuz atmosferi en mükemmel şekilde ifade eden açıklamalardır.
XX. yüzyıl teknolojisi olmadan tespit edilmesi hiçbir şekilde mümkün olmayan bu bilgilerin 1400 yıl önce indirilmiş olan Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirilmesi ise elbette ki çok büyük bir mucizedir. Bu konuyla ilgili bir diğer mucizevi yön ise Fusilet suresinin 12. ayetinde geçen "her bir göğe emrini vahyetti" ifadesinde yer almaktadır. Yani ayette Allah'ın her tabakayı belli bir görevle görevlendirdiği belirtilmektedir. Yağmurların oluşmasından zararlı ışınların engellenmesine, radyo dalgalarının yansıtılmasından gök taşlarının zararsız hale getirilmesine kadar her tabakanın kendine özgü bir işlevi bulunmaktadır.
Uzayda yaşam. Uzayda su niçin küre şeklini alır? Uluslararası Uzay İstasyonu'nda su tabancasından püskürtülen su çok ilginç bir şey yapar. Tam bir küre şeklini alır. İşte bu gördükleriniz boya enjekte edilmiş olan su damlaları. Suyun böyle mükemmel bir küre şeklini almasının sebebi sizin de tahmin edebileceğiniz gibi uzaydaki yerçekimsiz ortamdır. Suyla hava arasındaki sınırda su moleküllerinin bağı, hava moleküllerinin birbirlerine olan çekimlerine kıyasla daha güçlü bir çekime sahiptirler. Bu bir yüzey gerilimi oluşturarak suyu içe doğru çeken bir kuvvet oluşturur. İçeri doğru yönelen kuvvetse su damlasının mümkün olan en az yüzeyli şekle bürünmesine neden olur ki bu da küredir. Dünyadaysa bu yüzey gerilimine yer çekimi hakimdir. Bu sebeple su tabancasından çıkan su damla şeklinde yere düşer. Soru cevap. Neptün'de niçin karanlık noktalar var? Neptün'ün atmosferindeki şiddetli fırtınalardan dolayı yüzeyinde dairesel ya da oval şekillerde siyah benekler görülür. Bunlar aslında dev fırtınalardır. En ünlüsü ise gezegenin güney yarım küresinde meydana gelen saatte 2414 km hıza ulaşan bu dev fırtına. Öylesine yıkıcı ki güneş sistemindeki en güçlü fırtına olarak kayda geçti.
Üzerinde yaşadığımız bu harika gezegenin Allah tarafından bizim yaşamamız için özel olarak yaratıldığı çok fazla delille apaçık ortada olan bir gerçektir. Kur'an'da ifade edildiği gibi yeryüzü Allah tarafından insan için serilip döşenmiştir. Nazirat Suresi 30. Allah'ın dünyayı insan için yarattığını bildiren diğer bazı ayetler ise şöyledir. kovulmuş yerinden Allah'a sığınırım. Allah, yeryüzünü sizin için bir karar, gökyüzünü bir bina kıldı. Sizi suretlendirdi, suretinizde en güzel bir biçim ve incelikte kıldı ve size güzel, temiz şeylerden rızık verdi. İşte sizin Rabbiniz Allah budur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. Müminin suresi 64. Sizin için yeryüzüne boyun eğdiren O'dur. Şu halde O'nun omuzlarına yürüyün ve O'nun rızkından yiyin. Sonunda gidiş O'nadır. Mülk suresi 15. Yörüngenin bu bölümünde sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yine çok farklı konular, çok farklı içeriklerle beraber olacağız. Hoşça kalın.